Ayrım 19, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 234. Her insan aşka giden bir yoldur. İnsan kaç yıl yaşarsa yaşasın, ölüme giden yolun uzunluğu aynıdır. Nefes boruları daralmışçasına terliyordu ocak. Alttan kabarıyor, üstten ve yanlardan bel veriyor, ürkütücü seslerle küçülüyordu. Geçitlerde bekleyen vagonlara, bacalardan, domuz damlarından, küfelerle kömür taşıyan küfecilerin yürüyüşlerindeki eğim artmış, adımları yavaşlamış, ayakları birbirine dolaşarak yürüyüşleri kendi deyimleriyle zebelemeye başlamıştı. Küfecilerden Gegeç Hasan, löküz lambaları dediği fosforlaşmış direklere çarptıkça küfrediyordu. Saç gibi ısınmış ve terden sırılsıklam olmuş tenine tavandan düşen gazlı su damlalarını bile hissedemez hale gelmişti. Sabahtan beri ocak sularını boşaltmakla meşgul olan tulumbacılar, havanın azalması ve çavuşların sık sık boy göstermesinden dolayı aralarındaki konuşmaları kesmişlerdi. Kalın bir saç üzerinde vagonları gidecekleri yerlere gönderen madencilerin keçemen, yani kertenkele dedikleri saççı Naim'in ıslığı duyuluyordu arada bir. Hurşit'in kullandığı potkovaç şistli kömür damarını şist ve kömür tozuna boğarak kat kat söküyordu. Sağ yanındaki karanlıkta iki amcaoğlu, Cuma ile kardeşi Abbas çalışıyordu. Cuma izlediği ince bir damarı sağ böğrünün üzerine yatarak söküyordu. Söktüğü her bloğun kırılmış cılk yumurta gibi koktuğuna inandığı için kokuyu şiddetle duyumsuyordu. Kör gözünün zorlandıkça daralan çukuru kömür tozuyla dolmuş, yüzünü kömür bloğundan yontulan bir heykel görünümüne sokmuştu. Kardeşi ve amcaoğlu gibi çıplak değildi. Aşık insanın ruhu zaten çıplaktı. Her tuz zerresi, her su damlası ve kök salıp çillenen her tohum yeşili o çıplaklığın aynasıydı. İnsanın soyunarak o aynada ikinci bir çıplaklıkla görünmesine gerek yoktu. İkide bir başını eğip kardeşi Abbas'ın lamba ışığında kehribar gibi parlayan terli tenine bakıyordu. Çalışma yerleri kazmacılıkla tahkimatçılık arasında sık sık değiştirilen iki yakınının kendi yanına verilmesinden sonra çalışması tatlı bir çileye dönüşmüş, sezgi yeteneği iki kat güçlenmişti. Potkobaç seslerine rağmen kırma taşların yamulttuğu tavan sarmalarının, kavlakların ve çürümüş kamaların aralarında gezinen farelerin seslerini duyabiliyordu. Aklı bazen matkabının ucu iri bir kuvars tanesine denk gelip kırıldığı ve açtığı lağım deliklerinin doğrultusunda sapmalar olduğu için mühendisler tarafından paylanmakla kalmayan, iki günlük yevmiyesi de kesilen oğluna, bazen de yevmiye almadan çalıştığı için hakkında yapılan yorumlara takılıyordu. Haddinden fazla su kaybetmiş, boğazı kurumuş, ayrana doğrayıp yediği mısır ekmeğinin bile nereye gittiğini fark edememişti. Damarı diz çökerek oyan Abbas kazmasını bir kenara koydu, boynundaki mendille yüzünün terini sildi. Terli tenine yapışan donunun uçkurunu gevşetti. Deri kırbasından bir yudum su aldı. Abisi Cuma'nın çalışmasını izlerken, ''İliğimiz kurudu.'' diye mırıldandı. ''Hakikat nerededir? Bir çıkış yolu bulmam lazım, birini öldürmem lazım.'' Kardeşinin yine delirme alametleri gösterdiğini sezinleyen Cuma kazmasını bıraktı. Başı tavana değmeyecek bir yere doğru çekilerek oturdu. ''Öldürme fikrini kafandan at.'' diye çıkıştı. ''Sen boşluktasın, ben de aynı durumdayım. Büyük bir boşluğun göbeğinde küçük bir boşluktum. Şekiller, gölgeler, sesler vardı. Kafamın yerinde içi kalaylanmış bir çalpara, yani tencere, vardı. Gel gelelim ki ben bunların ifaline uğramadım. Hepsini sildim attım. Özü buldum. O...''
''Özü mü? Öz ne?'' diye mırıldandı Abbas.
''Öz aşktır. Ortada feyel feşkil, yani paramparça olmuş bir yığın el kol, bir yığın hareket vardı, gövde vardı. Lüzumsuz eringeç ecünlü gövdesi. Hepsini sildim attım, ruhu buldum, aşkı buldum.'' Cuma'nın bu dünyaya değil, gayip bir aleme ait olduğunu düşünüyordu Abbas.
''Çıkış yolu ararken mi buldun aşkı?''
''Çıkış yolu aramadım hiç, çıkış yolu bendim. Aşka giden yolun yolcusuydum. Aşka giden yoldum ben, kendimi hak ederim. Aşkın olmadığı yerde boşluk var.'' Aşk kelamını duyunca potkabaçını susturdu Hurşit. Allah'ım var emme oğlu diye bağırdı. Yüzünü ve bağrını harlandıran terleri sildi. Hep aşktan konuş, gerisini sil at. Çıkış yolu arama diye sürdürdü Cuma. Hurşit bu olmadı işte diyecekti, vazgeçti. Bir çıkış yolu bulsaydım mahvolurdum. Aşk yolu olduğumu akıl edemezdim. Ben kendimi yedi kat yerin altında damarları söke söke okudum, anladım. İnsan bu yolla ilim edinir. Kalbinin havasızlıktan sıkıştığını hissetti Abbas. Kafasını katmerlenmiş silisli alüminli tortul bir kayaca dayadı. Damarlarının basınçtan pörtleyip derisinden dışarı fırladığı sanısına kapıldı. Kömür tozu, şist, kum, karanlık, sidik, fare ölüsü ve ter kokan göleye ve çatlaklardan sızan gazlı su damlarının gölekte çıkardığı sese verdi dikkatini. Göleğin dibinden karanlığa bakan Cevdet'le Bilal'in ölü yüzlerini hayal etti.
Ben bu işten ilim edinmem, edinsem bile ilmimi bu işe yedirmem.
Kardeşinin karanlığı döven acılı sesiyle çatışmaktan çekindi Cuma. Lambanın değil göleğin dibinde ışıldayan bir gücün ocağı aydınlattığını düşündü.
Ben aşığım arkadaşlar diye söze girdi Hurşit. Nafiye ile geçenlerde el ele tutuştuk. Hava güneşliydi. Çay Cuma'ya gittik. Çay Cuma aşıkların diyarıdır. Hıdır Ellez eğlencelerinin yapıldığı Nadır Deresi'nde çiçek topladık. Sonra sıra cevizlere gittik.
Terleyen kazmalardan uzaktın yani diye mırıldandı Abbas.
Uzaktım, elim ayağım rahattı. Ocaktan çıkarılan artıklarla doldurulmuş zehirli toprakların üzerinde değildim. Ayaklarım has topraklara basıyordu. İnsanlar eğleniyordu, baklava, çörek, börek yiyordu. Nafiye şen şakraktı ama ben daha şen şakraktım, yerin üstündeydim. Çavuşların, kazmaların, küreklerin, karanlıkların içinde değildim. Parlak İsa ile Kamber dayı da oradaydı. İkisini de görmezlikten geldim. Meşe ağaçlarının, döngellerin, koca yemişlerin içindeydim. Saçlarıma incir yaprakları, kestane dalları değiyordu. Yüzüm kararmamıştı, aşıktım.
Cuma Hurşit'in farklı bir aşktan söz ettiğini, derine dalamadığını, yüzeyde döngellerin, koca yemişlerin içinde kaldığını, Hurşit için en kıymetli zamanın boş zaman olduğunu aklından geçirmesine rağmen zevkle dinliyordu.
Çay Cuma, Frengi Savaş Dispanseri'nin önünden geçtik, Frengilileri gördük. Sıtma Savaş Dispanseri'nin önünden geçtik, ocaklardan gelen sıtmalıları gördük. Emektar Reşit dayı da oradaydı. Onları gördük ya, hepsinin aşık olduğunu sandık. Nafiye'ye dedim ki biz aşk hastasıyız. Bir aşk dispanseri olsa da gitsek derdimizi anlatsak dedim. Nafiye şakır şakır güldü. Aşk derdinin dermanı yoktur dedi.
Abbas'ın kararmış hayalinden içi ve dışı kararmış insanlar, kürekçiler, arabacılar, direkçiler, pasacılar, lağımcılar, varageleciler, vinççiler, taramacılar gelip geçiyordu. Hayatında hiç acı çekmemiş, talihsiz insanlar gibi konuşuyordu Hurşit. Boş konuşuyordu. Benim birini öldürmem lazım diye iç geçirdi. Umarsız, güçsüz, tiksinti bir sesle.
Her şey boş dedi. İnsanın çalışa çalışa vardığı en güzel yer ölümdür.
Nafiye'nin aşkı beni 90'ına kadar yaşatır. 90'ında bu aşkla ölürsem gözüm açık gitmez.
İnsan kaç yıl yaşarsa yaşasın, ölüme giden yolun uzunluğu aynıdır.
Hay ceddine rahmet diyecekti Cuma, vazgeçti. Kardeşi Abbas'ın bazı noktalarda kendisi gibi düşünmesi hoşuna gidiyordu. Hiç kimse bir kömür zerresi olduğunun farkında değildi. Herkes bir başkasının üzerine basarak yükselmeye çalışıyordu. Avucunu alnına bastırdı. Alnı iyice karardı. Yevmiye almadan çalışmanın doğruluğuna iyice inandı. Tozdan kızarmış, çapaklanmış biricik gözünü direğe, karanlıkla ışığın sınırında asılı duran ekmek torbasına çevirdi. Kuş sesleri geliyordu gayipten. Kararmaya yüz tutmuş sarmaşık tohumunu gagasında yavrusu için saklayan alacalı bir purç bakalına benzetti torbayı.
Hiçbir şey boş değil dedi. Sesinde kendi kaynağından doğan, kendi kaynağıyla kanan insanlara özgü bir güven vardı. Aç karın da boş değil, o boşlukta açlık var.
Sustu, terlemiş alnını dizlerine dayadı. insanın aşık olmasını kafası almıyordu. Aşık olan insanların aşık oldukları insanda eridiklerine, aşk bitince de bu erimiş mahlukların kine, nefrete meyil ettiklerine inanıyordu. İnsan aşık olacaksa Allah'ın güzelliğine giden bir aşk yolu ya da o yolda yürüyen bir aşk yolcusu olmalıydı. Ben hiç aşık olmadım. Madene başladığım sene karanlıkta gezinen bir kadın gördüm. Engerek başlıydı, adı Hacer'di. Zekiye diye yularlı zayıf bir kızın sırtına binmişti. Gittim Hibetullah Hoca'ya sordum. O kadın aşktır dedi. Kendisine bakanı taşa çevirir. Korktum. O günden sonra da kimseye aşık olmadım. Aşkının hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünen Hurşit oturduğu yerden kalktı. Fıkır fıkır kaynayan bir sevinçle su göleğini geçti. İki direğin arasına çövdürdü. Ne basıncı ne havasızlığı ne de eğimin bozduğu tahkimatı ciddiye alıyordu. Döndü, yedi kaburgalı küreyi aldı, kapağın arkasında biriken kömürleri itmeye koyuldu. En gerek başlı da olsa ben Nafiye'ye aşığım. Girdiği suyu arındıran bir kadındır, sırrına eremedim. Beni dibine doğru çekti, bahtiyar etti. Bebeğin yıkandığı su gibi ılındırdı. Ben hayattan korkan bir adamdım. Nafiye'yi sevince ölümden korkmaya başladım. Abbas deli kızın yüzüne, baş yukarının ışıltılı damlalarına sinen sessizliği özümseyerek biçimlendirmeye çalışırken, kızı alıp insanlardan uzak bir yerlere, mesela içinden buz gibi dere akan çayır mağarasına gitmeyi, orada yaşamayı hayal etti. Ensesini yiyen iri bir sivrisineği şaplağıyla ezdi. Haksızlığa uğramış, acı çeken deli bir kadının dışında hiç kimsenin kendisini anlayamayacağına inandı. Unutkanlık mahzeninde tozlanan kara bir şişeye ancak deli bir kadın dokunabilir ve tozun altındaki o parlak ışıltıyı parmağının ucuyla hissedip şişeye ve hayata dair bir şeyler söyleyebilirdi. Hibetullah Hoca'nın deli kızını gördün mü? Sorunun kendisine yöneldiğini anlayan Cuma, sırrına sadık bir insan havasıyla ''Zaman zaman görürüm'' dedi. ''Nasıl bir kadındır?'' Hurşit Abbas'ın ilk kez bir kadını merak etmiş olmasını hayra yordu. İki kardeş arasındaki sohbete kulak verirken ayaklarındaki çapulaları ve keçi kılından örülmüş çöpür çorapları sıyırıp yana attı. Adı deliye çıkmış ama deli değil. Din kurbanı gibi susan bir kadındır. Hiç kimseyle konuşmaz. Soru sorana cevap vermez. Gürcünün kızı Saat-ı Gül'e benzer yanları var. Bakan bir kadın değil. Gönül gözüyle bakar mı, bakmaz mı Allah bilir. Acının güzelleştirdiği bir kadındır. Birkaç kere kömür toplarken gördüm. Kemiklerinde mübarek ayetlerin yazıldığı ölü kadınlara da benziyor. Onu en iyi Safiye ile Havva bilir. Safiye'ye sor. Nafiye'ye de sorarız dedi Hurşit gündelik bir sevinçle. Kömür toplayan kadınları o bilir. Birbirine benzeyen taşlaşmış anlar, dakikalar Hibetullah'ın kızını düşününce parçalanıyor. Ocak karanlığında birbirine benzemeyen yeni, capcanlı, ateş yüklü anlara, saniyelere dönüşüyordu. Sır gibi sakladığı güzel duyguların eşyalarda gülümseyen iz düşümüne kayıyordu bakışları o zaman. Deli kızın yüzü Selma'nın yüzüne benziyor muydu acaba? Saat-ı Gül'ü canlandırmaya çalıştı hayalinde. Dün gece kötü bir düş gördüm. Kuyunun dibinden yer üstüne hiç görmeden ibrelerle, seviye müşirleriyle tonlarca kömür çektim. Bir baktım yanımda Selma. 40 kolu var. Kollarıyla hava pervanelerini çalıştırıyor. Nefes al, nefes al diye bağırıyor. Sonra bir şeyler oldu. Kendimi in ağzında buldum. Önümde kömür dolu bir dekovil vardı. İtekleye itekleye götürdüm. Tumbaya döktüm. Bir baktım kömürlerin altında Selma'nın ölüsü. Bir tren geldi, kömürlerle ölüyü götürdü. Sonra limanda trene mavnalar yanaştı. Mavnalar kömürlerle ölüyü aldı. Büyük vapurlardan birinin kömür ambarına götürdü. Vapur gözden kayboldu. Gelenler var, iş başı yapın dedi Cuma. Ayak girişinin koyu karanlığından eşkıya Avruz türküsünü mırıldana mırıldana Bartınlı Ömer çıka geldi. Ömer'i kazmacı Eyüp ile potkobatçı Zihni izledi.
''Kelleden umulan beyindir beyim'' dedi Bartınlı Ömer. ''İşiniz paydos olmuş, siz hala çalışıyorsunuz.''
İçinde taze çay cuma yoğurdunun demlendiği toprak çanağı direğin dibine indirirken çavuşların sık sık yinelediği cümleyi mırıldandı.
Hadi hadi sallanmayın, harpteyiz.
Anlatılan rüyanın etkisi altındaydılar. Gıvır zıvırlarını ve huriyelerini alıp çıkış yolundan ayağa terk ettiler. En önde Cuma, arkasında da Hurşit yürüyordu. Hurşit'i 4 metre geriden askıya alınmış yargıların, dayanılmaz boşlukların ve cevaplarını arayan soruların ağırlaştırdığı sancılı bir kelleyle Abbas izliyordu. Hakikat neredeydi acaba? Düşlerle hakikat arasında bir akrabalık bağı var mıydı? Bir yerlerde büyük bir yanlışlık vardı. İnsanın kendisi mi yoksa bir büyük yanlışlıktı? Ocağa sinen bu leş kokusunun sebebi neydi? Doğru neredeydi? Görünen, işitilen hiçbir şey hayatın asıl hikayesini anlatmıyordu. Hayatın asıl hikayesi dünyanın görünmeyen iç aleminde mi cereyan ediyordu yoksa? Bunun için mi insan doğruyu bulamıyordu? Elinde kontrol lambasıyla Grizu arayıcısı hımbılayıp çıktı karşılarına. ''Çalıştığımız ayakta kör nefes var Eyüp dayı,'' dedi Hurşit. Eyüp'ün karanlığa gömülen yüzünü, ışıkta parlayan burnunun ucu ve elmacık kemikleri ele veriyordu. Durdu, günde 2 paket içtiği köylü sigarasının hırıltıya dönüştürdüğü ürpertici sesiyle
''Bana rahmetli Muhittin dedemi hatırlattın,'' dedi. ''Kör nefesi Sezer izlermiş. Onun için garibimi kontrolcü yapmışlar.'' O zamanlar kontrol lambası yokmuş, gemici feneriyle girerlermiş madene. Dedem rahmetli kör nefesin olduğu yerlere girerken ıslak çuvallara sarılırmış. Eğer miktar azsa kör nefes yanarmış. Dedem ufak tefek yanıklarla çıkarmış girdiği bacadan. Bir gün çok olan bir yere girmiş, kör nefes patlamış, dedem parçalanmış, direklerle birlikte yanmış. Rahmetli Boşnak İzzet Dede ile Kürt Miço, dedemin yanmış kemiklerini bir çuvala doldurmuş, getirmiş neneme vermişler.
''Yolu kapatmayın beyler!'' diye seslendi çalışmaya giden Muharrem Şahlılar.
Yola devam ettiler. Cuma'nın ayağı ana galeriye girerken hortumların sarılı olduğu bir tambura çarpınca kaykıldı, sol bacağı galeri duvarının dibindeki arktan akan gazlı suya girdi. Az ileride merhametçiler çürümüş bağları değiştiriyorlardı. Madencilerin katar katar geçişlerle uğuldattığı galeri karanlığını, lağım yapılan yerlerden hava cereyanıyla gelen toz bulutları sarmıştı.
''Yeraltı çürümüş, iş çürümüş, kimse farkında değil.'' diye mırıldandı Abbas.
Yorgun adımlarla ilerlediler. Merhametçileri ve lambasını elektrik kablolarının bağlantı kutusu üzerine koyup önünden geçenleri dikkatle izleyen Müzevir Ali'yi arkada bıraktılar. Lambalar uğul uğul yerin dibine doğru akmaya devam ediyordu. Bir lamba dün gece koca memeli Hadiye ile yaşadığı macerayı anlatıyordu önündeki lambaya. Cuma yana doğru sümkürdü. Elini teyeli çürümüş yamalı şalvarına silerken Müzevir Ali'yi kastederek ''Allah kimseyi bu adamın durumuna düşürmesin.'' diye mırıldandı. ''Çok acımasızdır. Zor duruma düşürdüğü insanları zevkle seyreder. Başkalarının zor duruma düşürdüğü insanlar içinde ağlar.'' Çıkış kuyusuna yaklaştıkça hava serinliyor, esinti bıçak gibi işliyordu sıcacık dere. Yükleme odasının önünde yüzü gözü patlamış, kana kesmiş bir kazmacı ile bir nezaretçi duruyordu. ''Bu zurnacı Zimamdar'ın oğlu Şefik değil mi?'' diye sordu Hurşit. Cuma henüz cevap vermemişken öndeki kulağı deliklerden birisi ''Odur'' dedi. ''Yevmiyesini fiş olarak değil, para olarak istediği için yukarı çıkarmışlar. Başından bir karış yukarıda duran aklını başına indirmişler. Aklının bir daha başından yukarı çıkmaması için bunu götürün ocakların en derin yerinde çalıştırın.'' demişler. Yorum yapmadan kuyruk gibi görünen temaşacı suskun bir kalabalığa eklendiler. Az sonra da E grubundan madencilerle birlikte demir kafese bindiler. Abbas hiçbir madencinin kafesi çeken halat sesini anlama çabası içinde olmadığını düşündü. Kat aydınlıklarında beliren kömürlü yüzleri ve kazmacının parçalanmış kanlı yüzünü hayal aynasında seyrederken insanın sadece kendisini değil gerçeği de mağdur ve suçlu duruma düşürdüğü sonucuna vardı. Ayağını asansörden aydınlığa ve temiz havaya atınca ferahladı.
''Ömrün uzun olsun uzun Mehmet kuyusu'' dedi Hurşit. ''Beni yeraltı cehenneminden, Nafiye'nin yaşadığı yerüstü cennetine çıkardın.
Yürüdü, kafasını kaldırıp gökyüzünü seyretti. Kozlu'nun yamaçlarına diş diş tutunan ve yuvalanacakmış gibi duran yeşil pancurlu her beyaz evin açılmış her penceresinden bir nafiyenin sakız çiğneyerek kuyudan çıkışı gözlediğini ve gülümsediğini hayal etti. Ömrün uzun olsun gün ışığı. Cuma'nın gözü lambahaneye giderlerken kömür tozlarının kararttığı tahkimat direğinin çatlağından çıkan minnacık çiçeğe ilişti. Eğildi ikindi güneşinde insana yaşamın gücünü anımsatan çiçeği yakından seyretti. İlgilenmedikleri için çiçek ne güzel açmış diye iç geçirdi. 10 saatlik çalışmanın yorgunluğuyla lambahaneden çıkıp duşa girdiler. Yatakhaneye adımlarını attıklarında alışılmadık bir durumla karşılaştılar. İşten yeni gelen madenciler duşlarını almış, ranzalarına uzanmışlardı. Yeni kuyudaki mahkum pavyonundan gizlice sıvışan bir mahkum madenci, köşede tahkimatçı Yasin Kaya ile konuşuyordu. Gelenleri görünce bunların haberleri yok herhalde dedi. Ne oldu diye meraklandı Urşit.
Çavuşlardan kelamdi geldi. Dünya harptedir arkadaşlar dedi. 10 günlük fevkalade mevzuat tatbikatı var. Hemen yatın. 6 saat sonra kuyulara ineceksiniz dedi. Amele de mecbur. Bu saatte yataklara girdi. Tabuldotlarını uyandıklarında verecekler.
Kelamdi gene aşığı cuk oturttu gitti diye mırıldandı Yasin Kaya. Yorgandan çıkan ayakların, envai çeşit kokuların ve mırıltıların meramını anlamak istiyorlarmışçasına sustular. Köşedeki tahta ranzasında yanlamasına uzanıp uyuzlar gibi kaşınan vakfı kebirli Ahveş Ali gündüzleyin değil, sadece geceleyin gören minnacık gözlerini seslere doğru hafifçe araladı. Cuma Gil gelmeden önce anlattıklarını tek bir cümleyle özetleme ihtiyacını duydu. Asıl bedenimizi çoktan harcadılar vesselam. Şimdi harcadıkları yedek bedenimizdir. Hep bu kıvırcıkların yüzünden.
Ahveş'in yanındaki ranzada karısı Hafize'nin karnındaki bebeğin cinsini düşünen Uyuntu Fahri ile Süryani'nin oğlu yatıyordu. Fahir yıkanmamış kara yüzlü kellesini ensesinde kenetlediği ellerinin tazyikiyle hafif kaldırıp emmi oğullarına baktı. Kendinden emin, tenha bir duyguyla ''Felek böyledir işte'' diye mırıldandı. ''Acıkınca çekirgeleri sığırcık kuşlarına yedirir.'' Abbas'la Hurşit yıkıntı duygularla ranzalarına yerleştiler. Cuma ise abdest almak için dışarı çıktı. Uyuntunun meymenetsiz sesi ranzaların karıncalanmasına yol açmıştı.
''Keşke çekirge olsak. Çekirge hiç değilse canını kurtarmak için sıçrar. Bizde o da yok. Biz saç ekmeğiyiz.''
''Pişirip pişirip yiyecekler.''
Yeseler iyi, görünen o ki bu harp bitmeyecek. İhtiyaç arttıkça bizi sacın üstüne bile çıkarmayacaklar. İçi zonklayan ince damarlara doğru sürecekler. Ocağın dibinde ateş nefesle yakacaklar.
Hiç korkmayın, yakmazlar. Biz yanınca bunların ocakları da yanıyor. Bunlar saçtaki ekmeği ters yüz çevirip saca düşüren ergüveç ağacı gibidirler. Çevire çevire pişirecekler bizi.
İnsan Allah'ın binasıdır. Bina yakanların binasını Allah bir gün yakar.
Yaksaydı şimdiye kadar yakardı.
Madencilerin gajgajan dedikleri boşnak Hamza ranza aralarında emekleye emekleye gezinirken tahtaları dikkatle tik izliyordu. Gündüzleyin tutuşturduğu kağıtlarla bir yığın tahta kurusu yakmıştı. Kendi dertlerine düştükleri ve teşekkürü unuttukları için de ameleye kızgındı.
''Kesin be!'' diye bağırdı. ''Cangıldayıp durmayın. 6 saat sonra hepiniz kalkacaksınız. Tahta kurularından ne farkınız var? Yaksalar da bir şey olmaz. Ocaklar gidişmekten kurtulur.''
Pavyon sustu. ''Sen de haklısın.'' diye mırıldandı Ahveş Ali. Namazını kılmak için içeri girdi Cuma.
Pavyonun sessizleşmesi hoşuna gitti. Ranzasına çıkıp seccadesini serdi. Tam namaza duracakken Kelhamdi geldi.
''Namazını sonra kılarsın Cuma'' dedi. ''İdareden çağırıyorlar. Gel benimle.''
''Kıldıktan sonra gelsem.''
''Olmaz, harpteyiz. Memleketin seni bekleyecek zamanı yok.''
Madenciler aynı cümleyi her yerde duydukları için yorganlarının altında gerildiler, gevşediler, kıs kıs güldüler. Cuma ranzadan inip Kelhamdi'yi izledi. Güneş batmak üzereydi. Batı yakası nar içi gibi kızarmıştı. Maden idaresinin önünde insanlar bekliyordu. Tahkimat bölüğünden 3 asker oğullarını görmeye gelen 2 kadını yan yana çömeltmiş, başlarında bit arıyorlardı.
Ocakları amele bulup getiren mühendislerden Behçet, Şerafettin ve İhsan beyler tellendirdikleri sigara dumanlarının arasında baş başa verip işletmeye direkt satan devrekli müteahhit Kara Mehmet'i dinliyorlardı. Müteahhitin Kozlu'daki dükkanlarına ilişkin anlattıklarını geçip binaya girdiler. Günde 5-6 kez uğradığı odaya doğru yürüdü Kelamdi. Boyası yeni kurumuş oymalı kapıyı kibarca tıkırdattı. Gel sözünü beklemeden açtı. Cuma'yı içeri aldıktan sonra gitti. Masanın ötesinde baş mühendisin yerine geçici olarak bakan mühendis Rahmi Bey oturuyordu. Sandalyesiyle arkaya doğru kaykılmış, sırtını ve kavunumsu kafasını raflardan sarkan, Havza-i Fehmiye'den kalma temettü sayımı ve evrak kayıt defterlerine dayamıştı. Yarı uykulu bir hali vardı. Yüzü Pars ile ayının çiftleşmesinden doğan erşek yüzünü andırıyordu. Sol yanağında kızınca kaşınan ve renk değiştiren, böğrülce tanesi büyüklüğünde işe yaramaz iki serkeş kıllı ben vardı. Merakçıl sakin anlarında insanlara gözlüğünün üstünden saf çocuksu bir yumuşaklıkla bakıyordu. Kızgın anlarında bu yumuşaklık tozlu camların arkasına kayıyor, hesapçı medyum ışıltılara dönüşüyordu. Davranış ve konuşmalarında farklı bir insan olduğunu gösterme çabası içine girmesine rağmen önemli sorunlarda kendine ait bir fikri yoktu Rahmi Bey'in. Hakim fikirlerin gölgelerinde hareket etmeyi, işinin sağlam alınması açısından daha güvenli buluyordu.
''Sen yevmiyeni neden almıyorsun Cuma?''
Cuma kapasitesini ve ağırlığını yitirmiş bir sese tanık olduğu için sevindi. ''Ben Allah'ın mübarek karanlığında çalışan bir insanım Rahmi Bey. Sen de bilirsin ki insanın dışında kıyamet kadar mahluk var. Karınca, at, eşek, öküz, katır bunların hiçbiri para için çalışmaz. Hepsi seve seve çalışır. Kıymetli hocam Hibetullah buna aşk der. Geç de olsa ben bu mahlukatın yoluna girdim. Aşka giden bir aşk yolu oldum.'' Sesin ve cevabın samimiyeti karşısında kaykılmış durumunu düzeltti Rahmi Bey. Masaya abanarak tepeden tırnağa süzdü kazmacıyı. Bir gözünü madende kaybeden ve çalışa çalışa eriyerek küçülen bu kararmış yamalı yaratığı ikna edemeyeceğine inandı.
''Biz zaten bu koca havzada para rejimini pek uygulamıyoruz kardeşim. Sana fiş verelim. Git kredili satışlar da yapan ekonomalardan elbise mi istersin, yiyecek mi, ihtiyacın neyse al.'' Bu havzada 14 adet ekonomayı boşuna mı açtık? Senden 2-3 saat evvel bir madenciyle daha konuştum. O da ben ekonomalardan alışveriş yapmam, yevmiyemi parayla ödeyin diyordu. İstelik bize bühtan ediyordu. İşletmelerimizin dükkanlarındaki malların pahalı olduğunu söylüyordu. Anlattık, ikna ettik, gitti. Para alma ama git ihtiyacın neyse onu al, gene aşkla çalış. Aşkla hak geceyle gündüze benzer. Hak gecedir, çalışır kazanırsın. Kazandığın zaman gündüze çıkarsın. Güneşin altında bir güzel görür aşık olursun. Aşk tabii ki mühimdir. Aşk olmasa hak bilinmez. Mesele budur. Haydi git şimdi kasadar Emin Efendi'den biriken hakkın neyse onu al.
Almam, vicdanım buna izin vermez. Allah'ın mübarek karanlığında ne için kazma salladığımı, ne için pişip kavrulduğumu cümle mahlukat bilir. Çalışa çalışa aşık olduğumu hepsi bilir. Bu aşka leke düşürmem. Rahmi Bey'in önünde Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nın bahçesinde kurdurduğu porselen fabrikasının mamullerinden içi kavrulmuş kestane dolu bir porselen tabakla bir kallavi fincan duruyordu. Mühendis kavrulan kestaneleri süzerken Cuma'nın dengesini yitirmiş olabileceğini düşündü.
''Seni o karanlığa indiren, orada kuzu kestanesi gibi kavuran, tatlandıran, aşık eden çalıştığın bu işletmedir Cuma. İşletmenin ekonom rejimine uymazsan iyi beslenmez, iyi çalışmazsan aşkın sürmez.''
''Menfaat aşkı öldürür Cevat Bey, ben aşkımı menfaata bulaştırmam.''
''Bak seni severim Cuma, inat etme. Benim adım da Cevat değil, Rahmi'dir. Bu saçma sapan fikirlerden bir an evvel kendini kurtar. Bütün dünya harptedir. Seninle kötü olmak istemem. Sen halis bir madenkeşsin, hoşgörülüsün. Öfkene yığınak yapan, hesaplı düşünen bir adam değilsin. Severim seni. Kömür gibi içten yanan bir adamsın. Tehlikeli yerlerde çalışıyorsun, ölümden korkmuyorsun. Bu koca havzada ölümün hürriyet olduğunu idrak eden iki adam var.
Biri Tomarzalı Selman, biri de sensin. Zaten ben herkese kolay kolay adam demem. Işığa ulaşamayacağını bilip de karanlığı bir ömür boyu kazan adama ben adam derim. Sen böyle bir adamsın. Saim dayı ile Karslı Gıyas da böyledir. Ne yazık ki sayınız azdır. Nesliniz tükenmek üzeredir.
Bakışlarını odanın dökme demirden kömür sobasına kaydırdı.
Yer altında kazma sallayan bir yığın insan var ki bu demir sobadan farkı yok. Çalışır, ateşi çıkarır, çevresini ısıtır ama ısındığını hissetmez. Sakın senin aşkını anlamadığımı sanma. Ben çok iyi anladım ama herkes benim gibi anlamaz. Senin işletmeye karşı çıktığını, ekonom rejimini kabul etmediğini sanırlar. Bu da işletmeyi rahatsız eder, senin için iyi olmaz. Hırpalanırsın, ezilirsin, dönüp yüzüne bakan, yardım elini uzatan da olmaz.
Cuma meselenin dayağa doğru yol aldığını fark etti. Küçülmüş tek gözünü ışığın renk cümbüşüne dönüştüğü camlara, pencerenin pervazında tozlanmış dosyaların üzerinde ışıldayan Fransız teknisyenlerinden kalma yedi kollu Yahudi litürji şamdanına çevirdi. Gözlerinin önünde kum gibi kaynayan kara balık sürüleri ve onları su yüzüne çıkınca yutan kara bataklar canlandı.
Memleketin treni, vapuru, fabrikası, irili ufaklı her müessesesi bizden kömür istiyor. Ruslar Almanları kovalıyor. Memleket eli tetikte, sınır mevzilerinde gece gündüz uyumadan bekliyor. Kimseye derdini anlatamazsın, ezilirsin. En iyisi git fişlerini al.
Yevmiyeyi kabul etmesi durumunda varlık nedenini kendi elleriyle yok edeceğini, Allah'a giden bir aşk yolu olmaktan çıkacağını düşündü Cuma. Karşılıksız hakiki aşkların mayasında acı vardı. Almam diye iki yana salladı kafasını.
Hadi git birkaç gün düşün. Son pişmanlığın fayda etmeyeceğini de aklından çıkarma.
Cuma çıkmak üzereyken Kelhamdi girdi içeri. Doğu Karadeniz'den Kozlu'ya amele getiren Kavlıoğlu Mustafa ile Yahya Yıldırım'ın görüşmek istediklerini bildirdi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 248.